İslam mucizesi. İslamiyet Mekke'de ilk beşaretini verip Medine'de şahlanarak çöllere, sahralara ve nihayet izi ve sesi arz-ı meskunun büyük bir kısmına hızla yayıldı. Bu öyle bir patlayış idi ki uyuklayıp başı önüne düşmüş eski medeniyetlere, cehalet ve zulüm görmüş insanlık alemine yeni bir hayat, yeni bir hamle getirmiş oluyordu. Hazreti Muhammed'in büyük mucizesi olan Kur'an'ın bütün beşer sınıflarına ve çeşitli idrak seviyelerine söyleyecek bir sözü vardı. Allah'ın Resulü cahil, putperest, dağınık ve serkeş badiye ehline insan gücünün dayanamayacağı bir celadet, azim, sebat ve imanla 23 sene gibi kısa bir zamanda eritip liberal esaslara göre yeni baştan döküp şekillendirdi. Böylece de bir gerileme ve yaylanma devresine giren İslamiyet, bir taraftan Hint Okyanusu'na doğru sarkarken, Orta Asya Türk devletlerinin kucağında izzet ve ikbal ile sevilip okşandı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na da, Anadolu Selçuklularına ve nihayet Osmanlı Devleti'ne de ruh, nizam, uslup, idare, hukuk, iktisat ve sanat ölçüleri getiren bir itidal ve muvazene unsuru beşeri ilahi idrakin ta kendisiydi. Askeri fütuhatına muvazi olarak ilimde ve medeniyette geniş ufuklar açmış olan İslam alemi, karanlıklar içinde emeklemekte olan dünyanın cehaleti ortasında tarihin kaydettiği en ince medeniyetlerden birini süratle abideleştirmeye muvaffak olmuş bulunuyordu. Bir yandan Bağdat'ta ihtişam ve şaşaa ile parlayıp yeryüzüne ilimden ve teknikten sinyaller verirken, bir yandan da Müslüman dünya düşünmeyi ve okumayı terk etmediği müddetçe ilerlemekte devam etti. Emperyalist emeller gütmeyen bu adil ve müsavatçı din, hemen hemen bir solukta Mısır'ı, Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u geçip Endülüs'e atladı ve Sicilya kapılarına Avrupa asılzadelerini açtı. 750 senelerinden 13. asrın sonuna kadar Müslüman medeniyeti Atlas Okyanusu'ndan Çin Seddi'ne kadar uzanan bir saha üzerinde rakipsiz bir hükümranlık kurdu. Abbasi halifelerinin aşağı yukarı 5 asır devam eden devletleri Endülüs'teki 3 asır süren parlak devrinden sonra bir o kadar daha ömrü olan İslam devletleri kütlelerin yüzünü güldüren bir örnek medeniyet ve kültür merkezleriydi. Endülüs'te İslam. Sanatta olsun, ilimde olsun Endülüs o medeniyet cenneti olmuştu ki adım başında çiçeklenmiş sanat eserleri, saraylar, kasırlar, camiler, medreseler her karış toprağını kış gibi donatmış bulunuyordu. O kadar ki refah ve bolluğa gark olmuş halk arasında sadaka ve zekat verecek bir fakir vatandaş bulunmuyordu. Endülüs limanlarından hareket eden ticaret filoları İstanbul, İskenderiye, Sicilya ve Akdeniz sahillerine bu ince medeniyetin ticaret mallarını taşıyordu. Sanat, ziraat ve ticareti bütünleyen bir ilim ve edebiyat düşkünlüğü de sanki buhar gibi kütlenin üstüne çökmüş ve teneffüs ettiği havaya karışmıştı. Bilhassa Avrupa prensleri ve asilzadeler bilgi tahsili için Sicilya gibi Endülüs medreselerine de sel sel akıyor ve bu ilim pazarlarının metaını fikir dağarcıklarına doldurarak memleketlerine feyz ve ışık taşıyorlardı. Şiir ise cemiyette adeta hayati bir ihtiyaç ve ikinci tabiat olmuştu. Bollukla ilim ve sanatın yoğrulup şekillediği kütle içinde en kıymetli nesne şiirdi. Öyle ki halk sanata değer biçmekte adeta yarış ediyor, aldığı zevki değerlendirmek hususunda sanatkara akla gelmedik ikramlarda bulunuyordu. Şairlere baha biçilmez hediyeler bağışlamaya doyamayan hükümdarlar, devlet adamları ve memleketin ileri gelen tabakası her birine bağlar, bahçeler, kasırlar, saraylar veriyor. Gene de bu bahşişleri az bularak şairlerin ağızlarını inci ve mücevherlerle dolduruyorlardı. Fırsatlar ve değerlendirilmesi. Arap Yarımadası'ndan baş kaldıran iman güneşi hangi ülkeyi ısıtmışsa o coğrafyanın milli ve manevi ruhu ile çift olup, kurduğu sentez ile dünya görüşünü ve hayat uslubunu mayalamış, böylece de medeniyetlerin kurulmasında temel unsur olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in oku emri, ferdin hem kendi nefsini okuyup arıtması, hem muhasebeli, kontrollü bir manevi düzene girmesi, hem de zihni bilgiler kazanmak yolunda dirsek çürütmesiyle cemiyet safları arasında tahakkuk ve tecelli etmiştir. Ama bugün İslam aleminde ruha da maddeye de eğilen o deruni, ilmi ve mantıki alakayı bulmak mümkün mü? Gerçi petrol çıkaran Müslüman ülkeler kısa zamanda iktisadi refaha kavuşmuş ve dünya siyasetinin geçer akçesi olan ekonomik zenginlik yüzünden de milletler arası politika arenasında at sürer hale gelmiştir. Ne ki lütufkar bir hazine olan petrol, kendisinden çağın teknik imkanlarınca faydalanmayanlardan intikamını acı alır. Getirdiği bolluk har vurup harman savrulan ve mahalline masruf olup gereği gibi kullanılmayan her miras misali, bu yeraltı serveti de elbette bir gün tükenip gider. Şu da var ki Avrupa, Amerika ve Rusya petrolün yerine kaim olacak suni veya tabii enerji kaynaklarının daha şimdiden izi üstünde bulunmaktadırlar. Esasen petrol ihracı ile elde edilen gelirin büyük bir kısmı kısa zamanda modası geçecek harp malzemesi satın almak üzere batıya akmakta, hele fuzuli ithalat, şehir kurma ve imar işleri için petrol mukabili Avrupa'dan elde edilen kazanç tekrar Avrupalı eliyle geri çekilmektedir. Buna karşılık İslam aleminin geniş ölçüde teknik eleman yetiştirmesi, planlı bir sanayileşme politikası, fabrika yapan fabrikalar kurma seviyesine erişme gayretleri henüz ufukta görünmemektedir. Petrol veya emsali hazıra konulmuş cömert tabiat mirasları bir memleketi muayyen müddet refaha kavuşturabilir. Ancak Müslüman dünyasına asıl lazım olan kafa ve ruh zenginliğidir. Yeraltı ve yerüstü madenlerinin altın, gümüş, mücevher, petrol ve kömür gibi hazinelerden gelen veya gelebilen varlık, asırlardır kabuğuna çekilmiş ve düşüncesine karanlık basmış İslam dünyasına serbest tefekkür ve çağdaş teknik yarışını da birlikte getirdiği takdirde devamlı ve faydalı olabilir. Aksi halde miras yedi hovardalığına dayalı geçici bir varlığa güvenmek hataların en fahişlerindendir. Çözülüşe doğru. Müslüman aleminin hatası çoktur. Cehalete kapılarını açmakla hatalıdır. Taassuba düşmekle hatalıdır. Düşmanlarını tanımamakla hatalıdır. Bilhassa ve bilhassa Kur'an ahlakından uzaklaşmak, böylece de kendinden, kendi manevi değerlerinden kopmakla hatalıdır. Ama İslam dünyasının önce yerinde sayması, sonra da geri geri gitmesindeki sebepler, yalnız şu saydığımız veya sayamadığımız iç bünye kusurlarına bağlanamaz. Ne ki biz, kısaca temas etmek istediğimiz dış tertip ve baskılara geçmeden evvel, burada bir Müslüman hanedana ait hazin bir hatırayı nakletmek istiyoruz. 1958 senesiydi. Irak ihtilalinin henüz kanları kurumadığı günlerden birinde Haşimi hanedanına mensup emirlerden ve maktul kral Faysal'ın akrabalarından olan münevver bir zat tesadüfen Türkiye'de bulunmakla ihtilalcilerin kahrından kurtulmuştu. Emir uyanık ve aydın bir insan olmakla beraber köklerinden sökülmemiş, garbı çok iyi tanıması kendisini şartlı olmaktan alıkoymamış, böylece de geçmiş ile hal, hatta istikbal arasına geçit kurabilmiş bahtiyarlardandı. Karşı karşıya konuştuğumuz bir gün, "Bu ihtilali bizimkiler istedi," dedi. Koyduğu teşhis ve verdiği hüküm, dinleyenleri şaşırtacak bir sözdü. Neden? Niçin isteyebilirler? Bu vahşi ve barbarca kıtala nasıl talip olabilirlerdi? Emir devam etti. Onlar birer esmer İngiliz idiler. Anglo-Sakson kültürüyle yetişmiş ve milliyetlerini unutmuş bulunuyorlardı. İktidara sahip olduklarından bu yana da cemiyetin muhtaç bulunduğu manevi eğitimi bir yana bıraktılar. Başıboş ve imansız yetiştirdikleri nesiller de işte onlara bu akıbeti reva gördü. Irak Kral Hanedanı'na mensup olan emir maalesef teşhis ve tespitinde yanılmıyordu. Zira gerek Müslüman hükümdarların, gerek devlet reisleri ve ileri gelenlerin evlatları daha kendi memleketlerinin tarihi, dini, içtimai ve milli realiteleri ile zırh giyip sağlama alınmadan eti senin kemiği benim dercesine garbın kucağına bırakılmakta ve hamurları yabancı milletlerin kültürleriyle mayalanmış olarak memleketlerine dönmektedirler. Bu milli gurur ve heyecanını kaybeden bir şark hastalığı beni kurtar dercesine kuzunun kurttan medet ummasının hazin, gafletli ve acıklı tablosudur. Ancak bir yandan iç bünyenin bu sakat ve ters tutumundan doğan kendi kendinden yabancılaşma, ortaya bir gafil münevverler sınıfının tehlikesini çıkararak parçalayıcılığı çok iyi bilen dış tesirlerinde işlerini kolaylamaktadır. Uyanışa davet. Öyle ki İslam alemine çevrilmiş sihirli oklar nerelerden gelmiş ve kimler tarafından atılmış ve atılmakta bulunulmuştur. Bunu evvela idareciler kadrosunun bilmesi, böylece de uyanışın zirvelerinden kütleye ve eğitim çarkının içine alınarak 7 yaşındaki çocuğun idrakine kadar indirilmesi, İslam dünyasının ihmale gelmez hayat teminatıdır. Münevveri kendi toprağının gerçeklerinden cahil olan ülkeler için yaşama hakkı düşünülemez. Bugün İslam alemine lazım olan şoven bir milliyetçilik değildir. Ayrı idarelere, ayrı hudutlara, ayrı menfaatlere rağmen politika hesaplarının dışında ve Kur'an ahlakının ölçüleri içinde yüksek voltajlı İslami şuur ve heyecan ile İslam aleminin yekdeğerini desteklemesi lazımdır. Zira bu birliğin temin edeceği menfaat, siyasi ihtiras ve ümitler peşinde karşılıklı çelme takıp birbirini yere sermekten beklenen faydanın yanında ölçülemeyecek kadar azimdir. Ne ki bir İslam birliği çatısı kurmanın istisnasız bütün Müslüman ülkeler için artık bir ölüm kalım zarureti olduğunu görmezlikten gelip bu muhteşem ve ilahi fırsatı kaçırmış olmayalım. Ey emirler, devlet reisleri, münevverler ve Müslüman kardeşlerim! İslam dünyasının düşmanı çok olmuştur. Başlıcaları Musa ümmeti, İsa ümmeti ve nihayet bunları komünist blokun devreye girmesi takip etmiştir. İslamiyet daha evvel gelmiş olan dinlerin karşısına düşmanca dikilip horlamak ve mücadele etmek gibi küçük ve edna hesaplara dayanmak gayesini gütmediği ve kitabında da açıkça senin dinin sana, benimki bana demek suretiyle vicdani kanaatlara hürmetini cihana ilan ettiği halde değişik imanların atış hedefi olmaktan kurtulamamıştır. Zira İslamiyet'in beşer nev'i için ciddi bir otorite ve gerçek bir istikrar müessesesi olduğunu sezmiş olmaları onları İslamiyet'i yıkamasalar bile yıpratmaya matuf hareketlere başvurmaktan geri bırakmamıştır. Yahudilik. Yıkıcı hareketleri sınıflandırırken karşımıza dün de bugün de ilk çıkan Yahudiliktir. Musa ümmetinin ilk büyük fitnesi de Hazreti Osman'ın şehadetini hazırlayan vakadır. Ama Yahudinin dünya tarihine karşı binlerce seneden beri tatbik ede geldiği sistemli bozgunculuk siyasetinin içinden yalnız Müslümanlığın hissesine düşen kısmı alıp bu ihtilaller ve fitneler zincirini başından ve sonundan tecrit edersek tabloyu noksan çizmiş oluruz. Azınlık ve dağınıklıklarından dolayı silahlı çarpışmayı kabul edemeyen İsrail oğulları için yaşadıkları memleketlerin iktisadi hakimiyetini ele almak, sonra da bu ülkelerin İçtimai ve siyasi haritası üstünde gerek anarşik hareketler, gerek kitap, gazete, çeşitli neşriyat, sinema, televizyon yollarıyla milli değerleri tahrip etmek, bilhassa siyasi, iktisadi ve mali sahalara el atmak gibi sinsi ve gizli faaliyetlerde bulunmak şaşmaz taktikleri olmuştur. Milattan asırlarca evvel siyasi istiklalini kaybeden Yahudi kavmi bir yandan dünyaya yayılırken bir yandan da Buhtun Nasır tarafından esir edilip Babil'e sürülmüş olmakla beraber kısa zamanda memleket hayatına intibak ederek faaliyet sahaları bulmakta gecikmemiş, hükümdarın ölümünden sonra da bu kalabalık cemaat Keldani devletinin idari, iktisadi ve içtimai kontrolünü ele geçirmiştir. Memleket mukadderatına hakim olduktan sonra ise komşu İran'la pazarlığa girişerek yapmaya muvaffak olduğu anlaşma ile Babil'i tarih sahnesinden kaldırmıştır. Bu defa da İran, şükran ve minnet duygusuyla Yahudiye kapılarını açmışsa da muhteşem İran medeniyeti bu lütufkarlığının cezasını pek ağır ödemiştir. Öyle ki saraya, idareye, siyasi ve içtimai müesseselere derinlemesine dalan Siyon nüfuzu, Keldanilerde olduğu gibi İran devletinin de tepe aşağı gitmesindeki amillerin önünde gelmiştir. Faaliyet programlarını Mezopotamya'dan Garba doğru nakledip genişleten aynı kavim, anane, ahlak ve mukaddesatı kundaklayan yıkıcı faaliyetlerine merkez olarak nihayet Roma'yı seçmiştir. Öyle ki bu şövalye ruhlu devlet de fikriyatına nüfuz eden Yahudi filozoflar ve hukukçular elinde kalarak içtimai, siyasi ve hukuki müesseseleri ile ahlak anlayışında onulmaz yaralar açılmış, böylece de Yahudi binlerce yıldır yaşadığı sürgün hayatının öcünü beşeriyetten bir kere daha almıştır. Dünyayı Yahudileştirmeyi gaye kabul etmiş İsrail oğulları, Roma'yı çökerterek maddi ve mali imkanlarını artırıp geniş bir nefes alacakları sırada ne çare ki karşılarına İsa peygamber ve onun ümmeti çıkacaktı. İnsanoğluna muhabbet ve sükunet vaat eden bir din, Tevrat anlayışına göre muhakkak içinden hançerlenmeliydi. Nitekim pusuya çekilerek hazırlanan Yahudi zekası tekrar tarihi rolünü alarak bir kere daha yeryüzünü kana boyadı. Kamçılanan ihtiraslar, insanlara kurtuluş ve huzur yolunu muştalayan Tanrı elçisini çarmıha sürüklemeye uğraşıyordu. İsa'dan sonra ise peygamberine cefa ve hakareti reva görmekle alnına silinmez damga yemiş Hristiyan dünyası ile Yahudi şeriatçılığı kah yenerek kah yenilerek asırlar boyu güreşmiştir. İskenderiye Mektebi Tevrat, mezhep ve felsefesini harman yapıp dünyaya dağıtırken Yahudiliği fikir ve itikat yolundan kabul ettirmek metodu üstünde çalışmıştır. Böylece açtığı Neoplatonik çağır ile gafil, zayıf ve masum kütleleri asırlarca tesir ve nüfuzu altında tutmuştur. Ne ki zaman gelmiş, bu defa da beşeriyet dünyanın koyu ve ağdalı cehaleti içinde birdenbire parlayan İslamiyet'in tevhid, ihlas ve iman bayrağı altında toplanır olmuştur. Gerçekten de insanoğluna beklediği birlik ferahlığını, vicdani hürriyet ve içtimai adaleti getiren Müslümanlık, kısa zamanda yaylanıp zuhur ettiği ülkeden çok uzaklara fırlar olunca, beşeriyet için ideal ölçüler ve prensipler getiren bu tevhidçi din de gene Yahudinin tarihi hücumlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Zira İslam'ın yeryüzü için gerçek bir otorite ve muvazene unsuru olduğunu anlayan İsrail oğullarının ellerini çabuk tutup fesat ve fitne kundakçılığı ile bu sefer de Muhammed ümmetinin birliğini parçalama faaliyetine girişecekleri tabiiydi. Nitekim öyle de oldu. Renk ve ırk ayrılığını reddeden İslamiyet, beşer nev'inin tamamına hitap ediyor, Allah alemlerin Rabbidir diyerek cümle alemi açtığı tevhid bayrağının altına çağırıyordu. Bu davete icabet edenlerin sayısı kısa zamanda kıtadan kıtaya atlayıp kan, kabile ve aşiret davaları iğne delmiş balon gibi sönüverince bu yeni düzenin getirdiği nizam ve dünya görüşü yüzünden menfaatleri zedelenenlerin olması tabiiydi. Bunların en başında gelenler de Yahudilerdi. Çünkü onların Allah'ı yalnız İsrail oğullarını benimseyip koruyan ve bunu da Tevrat ayetleriyle öğütleyen inhisarcı bir ilahtı. Halbuki İslam'ın tebliği bir zümreye değil, bütün cihana şamildi. Ancak binlerce yıldır ırkçılığının ve şeriatçılığının taassubu ile şartlanmış olan Yahudi, yakalandığı üstünlük psikolojisiyle kendini büyük, cümle alemi de Tevrat'ın yücelttiği kavminin ayakları altında küçük ve mahkum kabul etmeye alışmış bulunuyordu. Yahudinin inandığı ilah nasıl bir ilah idi ki, insanlık alemini hiçe sayarak bütün üstünlükleri ve imkanları İsrail oğullarına tahsis etmiş bulunuyordu. Mesela Tevrat'ta, eğer Rabbin kelamını dikkatle dinleyip benim sana bugün tebliğ ettiğim emirlerin tamamını hırs ve icra edersen Rab seni cümle taifelerine üstün kılacaktır. 28. bab 1. ayet. Şehirde mübarek ve sahrada mübarek olacaksın. Aynı bab 3. ayet. Aleyhine kalkan düşmanlarını Rab senin önünde kıracaktır. Rab sana nimet hazinesini yani gökleri açıp toprağın için yağmuru mevsiminde verip elinin her bir işini bereketleyecektir. Sen dahi çok kimselere ödünç vereceksin ve ödünç almayacaksın. 12. ayet. Rab seni kuyruk etmeyip baş edecektir. Sen dahi her zaman üst çıkacaksın ve alt olmayacaksın. 14. ayet. Böylece Yahudi yalnız dar benliğini görmekten ilahi gerçekleri görememiş, bu yüzden de o dar benliğin kamçıladığı tehlikeli bir cesaretle dünyanın da İslam'ın da başına onulması güç yaralar açmıştır. Bir ırkın milli gururu için mücadele etmesi tabii olduğu kadar güzeldir de, ama ilahi gerçeklere dayanmayan bir şeriatın körü körüne emrine girmiş Yahudi, dünya hegemonyası peşinde ve kendi ırkından gayriye hak tanımayan bir batıl zihniyet içinde bulunmakla o temiz hakkı suistimal eylemiş bulunmaktadır. O kadar ki Yahudi, yeryüzünü pençesinde zebun eylemek gayesiyle bir bakıma dünya iktisadiyatını hatta siyasetini bu emelle buyruğu altına almış ve İslam aleminin merkezine bir çıban olarak gelip oturmuştur. Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra İslam'ın içinde bazı anlaşmazlıklar ve hiziplere bölünmeler çıktı. Bunların bir kısmının kökü ferdi ve kabileler arası düşmanlıklara dayanıyordu. Bu bölünmelerin en vahimi mezhep farklılıkları yüzünden doğan parçalanmalar oldu. Bütün bu anlaşmazlıklarda ve bölünmelerde Yahudilerin entrikaları çok ehemmiyetli ve çok zararlı bir rol oynadı. Öyle ki düşmanlıkları azdırdı ve İslam'a ölçülemeyecek kadar büyük zararlar verdi.